İyi akşamlar sayın seyirciler. Yine bir Hikmet Pınarı programında daha birlikteyiz. Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ve Sayın Altuğ Berker, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
Nasılsınız?
Allah çok iyiyiz.
Maşallah. Bugün Ehli Kitab'a Kur'an'ı bakış açısı konusunda konuşalım mı? Ne dersiniz?
Çok iyi olur.
Evet, Ehli Kitab'tan hocamız defaatle bahsetti. Çok önemli. Yani Kur'an'ı bakış açısının anlaşılması gerekiyor. Bazı kimseler tarafından bir yanlış anlama, hatta anlamamazlıktan gelme gibi bir durum söz konusu. Halbuki bu şekilde değil. Yani Kur'an'da bildirilen, hadislerde bildirilen bize bakış açısı kesinlikle bu şekilde değil. Ehli Kitab'ın tabii ki Müslüman olması için çalışılır. Tabii ki tebliğ yapılacak. Merhamet, sevgi, şefkat gösterilir. Çünkü Ehli Kitap fetret ehli olabilir. Kur'an'ı hiç okumamış olabilir, bilmiyor olabilir. Gizli iman etmiş olabilir. Bilemeyiz tabii. Belki ölmeden önce iman edecek olabilir. Bu nedenle Kur'an'da bildirilen bakış açısına bakmamız lazım.
Evet. Resulullah Efendimiz'in de uygulamalarına, sallallahu aleyhi ve sellem, uygulamalarına, sözlerine de bu konuda dikkatlice bakmamız lazım. Onu örnek almamız lazım. Hı hı. Ehli kitaba bakış açısında ve onlarla sosyal hayattaki ilişkilerimizde, onlarla olan sohbetlerimizde, görüşmelerimizde, bakış açımızda örneğimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Onun bize olan sözlerini, hadislerini de okuyabiliriz bu akşam.
Evet. Tabii Kur'an'da da bildirilen, yani çünkü Kur'an'da mesela tek bir örnek verilse, değil mi? Onlara karşı nasıl bir yaklaşım olması gerektiği konusunda mesela iffetli olanlarıyla evlenebilirsiniz diyor Allah hanımlarından.
Evet.
Yemeklerini yiyebilirsiniz diyor. Dolayısıyla aile kurup, değil mi? Kitap ehliyle birlikte yemek yiyip sosyal ilişkilere de girebiliyorsunuz. Bu şekilde bir bakış açısı bildiriliyor.
Demek ki düşmanlık yok.
Evet.
Sevgi var, dostluk var, barış ortamı var. Yani ama bakıyorsunuz toplumda düşmanlık, kin, nefret aşılamaya yönelik çabalar var. Bunlar demek ki İslam'ın dışında çabalar. Hiçbir şekilde İslam'la, Müslümanlığa yakışmayacak hareketler. O yüzden bunları bilmek lazım. Örneğin hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Bir zimniyi, sorumluluk altına alınan kişiye zimni deniyor. Onu hemen belirtelim. Zimmi. Yani Yahudi, Ermeni, Hristiyan bu gibi farklı milletlerden insanlara karşı nasıl davranışın olacağını şu şekilde belirtilmiş. Bir zimmiyi haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Halbuki onun kokusunu 40 yıllık yoldan duyabilir. Buhari'de hadis sahih bir hadis bu. Buhari Cizye 5 diye geçiyor kaynak olarak. Demek ki haksız yere öldürmek hiçbir şekilde affedilecek bir şey değil. Yani tüm insanları öldürmüş gibi olur diye ayet var zaten şeytandan Allah'a sığınırım. Bir insanı haksız yere öldüren tüm insanları öldürmüş gibi olur. Bu aynı hükme girmiş oluyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her kim zimmiye zulmeder veya taşımaktan aciz olduğu yükü yüklerse o kimsenin hasmıyım. Bakın haksızlık edilmesine de Peygamber Efendimiz izin vermiyor. Ve karşısında beni bulur diyor. Çok açık ve net bir şekilde. Yani o başka dindendir, başka ırktandır şeklinde bir değerlendirme hiçbir şekilde olmuyor. Müslümana nasıl adaletle davranmak gerekiyorsa yine aynı şekilde başka dinden, din mensuplarına da aynı şekilde hassasiyetle adi davranmak gerekiyor inşallah.
Evet, evet. Onları Allah'ın birliğine çağırmayı emrediyor Allah aslında. Mesela ayette çok açık bir şekilde emrediliyor bu Kur'an'da. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye, tevhide gelin. Yani Allah'ın birliğine. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız, diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz gerçekten Müslümanlarız. Değil mi? Allah burada bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye gelin dememizi istiyor. De ki diyor, emrediyor Allah.
Evet.
Bu ne demek? Yani onları Allah'ın birliğine, değil mi? Hakkı davet etmek. Ya burada öldürmek var mı? Tabii ki yok. Kötü davranmak var mı? Yok. Değil mi? Onu kitap ehlinden olan insanlarımızı Allah'ın birliğine davet etmemiz gerekiyor. Tebliğ yapmamız gerekiyor.
Evet. Peygamberimiz döneminde de Hristiyanlar vardı. Museviler vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlarla olan ilişkileri vardı. sahabelerin onlarla olan ilişkileri vardı. Bunlarla ilgili kaynaklardan biraz bahsedelim arzu ederseniz. Hı hı. Örneğin Suriye Hristiyanlarının Ebu Udeyde radıyallahu anh'a sundukları ve tarihe Ömer Akdi olarak geçen belgede yer alan ifadelerden okuyorum. Kaynak Majid Kaduri, İslam'da Savaş ve Barış, Fener Yayınları, İstanbul 1998, sayfa 223. Gece veya gündüz kiliselerimizi Müslümanlardan esirgemeyeceğiz. Onların kapılarını yolculara ve yolda kalmışları açık tutacağız. Müslüman yolcuyu geleneksel usulümüzle ağırlayacağız ve onları besleyeceğiz. Müslümanları incitmeyeceğiz ve her kim bir Müslümanı incitirse kendi haklarını ceza olarak kaybedecektir. Hristiyanların da Müslümanlara olan bakış açısını ve onlara şefkatle, muhabbetle, sevgiyle yaklaşılmasını gerektiğine dair o dönemde tarihi Ömer Akdi olarak geçen belgede bu ifadeler yer almış. Örneğin mesela Hazreti Ömer 637'de Kudüs'ü bizzat fethettiğinde Kudüs halkına bir emanname vermiş ve kitap ehlinin ibadethanelerine dokunulmayacağını bildirmiş. Bu da çok önemli. Sonuçta Hristiyanlar ve Musevilerden Allah'a inanan, Allah'ın imana sahip olanların Allah'a dua ettikleri, ibadet ettikleri ibadethaneler onlara bir Müslüman onların ibadet etmesine teşvik edebilir ancak o ibadethanelere dokunulmaz.
Evet.
Sonuçta aynı Allah'a dua ediyorlar. Aynı Allah'a inanıyorlar.
Evet. Mesela şefkatle ilgili yine Hazreti Ömer döneminden bakın nasıl kitap ehline şefkat gösteriliyor. Hazreti Ömer döneminde Hristiyanları ile Müslümanlar arasında yapılan bir anlaşmada zımmiler hakkındaki madde bakın çok önemli. Şöyle, şayet onlardan biri güçten düşer veya yaşlanırsa veya hastalıktan acı çekerse, yani düşkün duruma düşer, yaşlanır, hastalanırsa veya zengin iken yoksullaşırsa, yani malını kaybederse, o ve ailesi İslam toprakları içerisinde bulundukları sürece Beytül Mal'dan, yani kamu hazinesi devletten yardım görecektir. Hı hı. Maşallah değil mi? Ne kadar evet, büyük bir şefkat. Örnek işte bu yani sahabenin değil mi? Hazreti Ömer'in, Hazreti Peygamber'in. Zaten tam Kur'an'ı bakış açısı olduğu için tavırları, anlaşmalarda da o şekilde merhametleri. Bunu uygulamamız gerekiyor. Hocamızın söylediği de bu aslında. Yani bunun yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Yani tereddütlü bir nokta da yok. Yeni bir şey de yok. Yani Kur'an'da Allah'ın bildirdiği, emrettiği bir bakış açısı var. Peygamberimiz bunu tam olarak uygulamış. Değil mi? Evet, evet. Sahabe de, halifeler de o dönemde aynı şekilde uygulamışlar. Yani böyle karmaşık bir konu yok burada aslında anlaşılmayacak.
Bir defa İslam'ın yaşandığı bir toplumda Kur'an ahlakının Allah hakim olduğu
tabii,
bir ortamda.
Karmaşık demeyeyim de Allah'ın emri çok açık çünkü inşallah.
İnşallah. Allah'ın dininin yaşandığı Kur'an ahlakının hakim olduğu bir toplum ortamında adalet çok önemli. Adalet hep ayakta tutuluyor. Ve kimseye zorla hiçbir şey yaptırılmıyor. Evet. Bu gözümüze çarpıyor. Mesela hiçbir Hristiyan'a ya da Yahudi'ye İslam zorla kabul ettirilmemiş bugüne dek. Bunun tek bir örneği dahi yok. Mesela bunu şeyde görüyoruz. Hazreti Ömer'in Medain Hristiyanlarına verdiği bir taahhütte de rastlıyoruz buna. Şöyle bir ilke var. Hristiyan dini üzere olanlardan hiçbir kimse istemeyerek Müslüman yapılmaya zorlanmaz. Böyle bir ilke var.
Evet.
Çünkü istemeyerek Müslüman yapılmaya zorlanmaz tabii ki bir insan değil mi? Yapılırsa ne olur? Zaten münafık olur. Yani ben de sizdenim diyerek toplumun içinde işte kendini o şekilde casus mu olur artık münafık olur tabii ki. Böyle bir ortama zaten imkan sağlamamak lazım. Ortam sağlamamak lazım. Ve hiçbir anlamı da yok zaten. Allah katında da. Evet. O yüzden başka dinine mensup insanlara, ehli kitaba karşı hep bir saygı, hep bir hürmet, hep böyle Müslümanlardan ayırt etmeyecek şekilde adaletle davranmayla karşılaşıyoruz her
evet.
zaman.
Zaten her şeyden önce de haram olur. Çünkü Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, dinde zorlama yoktur diyor, İnşallah. Buyuruyor. Yani hiç kimseye en ufak bir zorlama yapılamaz.
Evet. Hazreti Ömer'in adaleti meşhur, dünyaca meşhur hale gelmiştir biliyorsunuz. Evet. Tabii Allah'ın emrettiği adaleti hakkıyla uyguladığı için. Örneğin yine Hazreti Ömer'den örnek vermek gerekirse, Şam halkıyla yaptığı anlaşma öncesinde ki açıklamasında şunları söylemiş. Allah'ın lütfettiği toprakları insanların ellerinden almayın. Ve Allah'ın kitabında belirttiği gibi güçlerine göre cizye koyun. Şayet cizye onlar tarafından ödenirse daha fazlasını istemeyin. Toprakları kendi aramızda paylaşırsak evlatlarına hiçbir şey kalmayacaktır. Eğer topraklar asıl sahiplerine bırakılırsa Müslümanlar onların ürettiği ile yaşayabilirler. Onların üzerine cizye koyabilirsiniz ama asla onları esir alamazsınız. Onları incitecek ya da onlara zarar verecek haksızlığı yapamazsınız. Ve üzerinde hakkınız olmadıkça onların mallarını alamazsınız.
Bakın ne kadar açık değil mi? Yani çok maşallah.
Kelime zaten incitmek diye geçiyor. Yani herhangi bir şekilde aşağılamak öyle bir şey söz konusu olmuyor. Hep el üstünde tutuluyor.
Onları incitecek ya da onlara zarar verecek haksızlığı yapamazsınız. Yani incitemezsiniz bile. Evet. Hani bırakın o bazı kimsenin düşündüğü gibi öldürmek, düşman olmak değil mi?
Pırasa incitmek de yok. Evet. Mesela bahsedilen ifadeleri dolaşıyor.
Evet. Allah mesela ayette zaten bildiriliyor Kur'an'da. Şeytanlara Allah'a sığınırım. Onlarla en güzel bir tarzın dışında mücadele etmeyin diyor. Yani hiçbir şekilde horlayacak, aşağılayacak bir üslup olmaması gerektiği çok net olarak anlaşılıyor zaten buradan. Değil mi?
Evet.
Zaten merhametle, sevgi ve şefkatle yaklaşıldığı zaman, tabii ki anlatıldığı zaman insan Allah'ın dilemesiyle tabii iman da eder, Müslüman da olur. Değil mi inşallah? Teslisi de bırakır. Tabii teslisi yanlış, o yanlış olan bir şey ama onun doğrusunu anlatmak gerekir. Burada kavga, dövüş, hakaret, aşağılama, incitmek yok.
Tabii. Sayın hocamız, Sayın Adnan Oktar'ın kitabı var Hristiyanlara yönelik. Mesela Hazreti İsa Allah'ın oğlu değil, Allah'ın peygamberidir isimli kitabı var. Yani Hristiyanlara Allah'ın birliği konusunda öğüt veren, gerçek saf imana davet eden ve içinde bulundukları o yanlış inançları değiştirmek amaçlı yazılmış birçok kitabından bir tanesi de sadece odur.
Evet. Ben çok şahit, yani siz de şahit olduk, hep birlikte şahit olduk. Hocamız şimdi Hristiyanların radyolarında, televizyonlarında konuşuyor. Aynı Amerika'da, gerek Avrupa'da olsun. Musevi kanallarında konuşuyor değil mi? Museviler zaten ziyarete de geldiler hocamızı. İsrail'den hahamlar geldiler, dindar insanlar. Evet. Orada, yani çok oldu bu. Hocamız sık sık, değil mi? Bir kere merhametle ve sevgi şefkatle konuşuyor. Onların yani kitab-ı Kur'an'ı bakış açısıyla, üslubuyla konuştuğu için hocamız bir kere çok saygı ve sevgi gösteriyorlar. Akabinde hocamız aynı konuşmada mesela tesisin yanlışlığını anlatabiliyor, anlatıyor daha doğrusu. Anlatabiliyor değil, anlatıyor. Değil mi? Tesisin yanlış olduğunu, hatta bunun zararlı olduğunu, gençlerinin bundan dolayı dinden uzaklaştıklarını çok rahat bir Hristiyan kanalında, Katolik, gerek Katolik olsun, Protestan olsun değil mi? Değişik mezheplerin kanallarını çok rahat anlatıyor. Ve hiç itiraz eden olmadı bugüne kadar. Neden? Çünkü Kur'an'ı bakış açısıyla, Kur'an'ı üslupla, peygamberimizin üslubuyla konuştuğu için inşallah.
Evet.
Yani değil mi? Normalde diyebilir, karşı çıkabilir yani böyle. O onun için rahatsız edici bile olabilir. Hiç olmadı bugüne kadar. Ben hep buna şahit oldum yani böyle. O güzel üslubu, Kur'an'ı üslubu, peygamberimizin ahlakıyla olan üslubu. Değil mi? Çok etkili oluyor ve doğrusunu da anlatıyor. Yani tesisin yanlış olduğunu anlatıyor. Ama üslup çok önemli burada. Nasıl yaptığınız çok önemli.
Evet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten bu şefkat, adalet, merhamet ve ilişkilerin tam ölçüsünü koymuş, kendi yaşamında göstermiş, sahabelere de tavsiye etmiş. Örneğin bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sakının kim böyle insanlara, yani kendileriyle anlaşma yapılmış olanlara, gayrimüslimlerden bahsediliyor, zalim ve sert olursa, onların haklarını kısarsa veya tahammül edebileceğinden fazlasını yüklerse veya hür iradeleri dışında onlardan bir şey alırsa, hüküm günü onlardan ben davacı olacağım. Bu Ebu Davud kaynaklı. Bakın ben davacı olacağım diyor Peygamber Efendimiz.
Evet, yani karşısında Efendimiz kendisini bulacağını söylüyor. Yani.
Evet, yani hiç hoş karşılamadı. Evet. Yani kötü davranma, zulmetme, sert davranma, onların haklarını kısma, evet, onlara gereğinden fazla yük yükleme, hür iradeleri dışında onlardan bir şey alma gibi.
O zaman ehli kitabın evet, tarafına geçeceğini söylüyor ve karşısında davacı olacağını ifade ediyor.
Evet, onların haklarının korunmasından, evet, insani, güzel, mülayim davranmaktan, değil mi? Sert davranmayın diyor mesela. Yani mülayim, evet, davranılacak kitap ehline. Peygamber Efendimiz mülayim davranmış. Hı hı. Yumuşak davranmış. sert davranmayın demiş. Evet. Mesela zulmetmeyin demiş. Demek ki zulmedilmeyecek. Onlara evet. hakkı verilecek her neyse. Yumuşak davranılacak. Değil mi? Onların iradesinin dışında herhangi bir şey yapılmayacak. Bunlar önemli şeyler. Hepimizin evet. örnek olması gereken.
Mesela şey de var. Manastırların, kiliselerin, havraların korunması konusu da var. Evet. Çok bu gerçekten Kur'an ahlakının en büyük göstergesi. Kanıtları da var. Bugüne kadar inşa edilmiş kiliseler var yüzlerce. Ve inşa edilmiş, tamir edilmiş yüzlerce kilise var, binlercesi var hatta. Ve onlara ait şeyler de var. Kanıtlar da var elde, belgeler de var. Örneğin Hazreti Ebubekir döneminde barışçıl yollarla fethedilen Taberiye şehri var. Ve orada yaşayan Hristiyanlara kiliselerin dokunmayacağına dair garanti veriliyor. Yine Hazreti Osman döneminde bir Ermeni kenti olan Debil'in fethi sırasında şehirde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilere emanname veriliyor. Ve bu emannamede mabetlerin korunacağı garantisi sunuluyor. Yıkılan kiliselerin onarılmasına, yeni havraların ve manastırların inşa edilmesine de izin veriliyor. Bunun pek çok örneği var yeni manastırların yapılmasına. Örneğin Patrick Mar Amme tarafından daha önce yakılmış olan Sen Selcius Manastırı var. Hazreti Osman döneminde yeniden inşa ediliyor. Hazreti Osman ve yönetimi buna önayak oluyor.
Evet.
Bu manastırın tekrar inşasına inşallah.
Bunun örneğini biz Osmanlı'da da görüyoruz değil mi? Osmanlı ne yapmış? Mesela oradan örnek verelim. Mesela Yıldırım Beyazıt döneminde değil mi? İspanyol zulmünden kaçan Yahudilere kucak açılıyor. Getiriliyor evet. değil mi bu Musevi insanlarımız? Evet. İstanbul'a yerleştiriliyor. Hatta en üst düzey görevlere geliyorlar. Mesela Yıldırım Beyazıt zamanında Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanması İspanya'dan sürülen Yahudileri gemilerle taşıyarak Osmanlı topraklarına yerleştirdi. Bakın gidiliyor, oradan alınıyor ve getiriliyor, zulümden kurtarılıyor. Kucak açılıyor. Yani sizin yalnız sizin toprağınızda yaşayan insanlara yardım etmek değil, başka yerde zulüm görenleri de alıp kucak açıp getiriyorlar. Çok önemli bu. İmparatorluğun sınırlarını Yahudilere açan Yıldırım Beyazıt, Yahudilere gereken hoşgörü ve özenin gösterilmesi için tüm eyaletlere bir ferman göndermiştir. Yine aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet döneminde de yine bu şekilde. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde kentte hem Hristiyanlara hem de Yahudilere özgürce yaşam hakkı tanımıştır. Ne kadar örnek değil mi? Yani olması gereken zaten.
Evet. Yıldırım Beyazıt örneği nereden alıyor? Hazreti Peygamber sallallahu evet. aleyhi ve sellem'den alıyor. Mesela ona bir örnek verelim. Nereden aldığını tam gösteriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan olan İbn Haris bin Kap ve dindaşlarına yazdırdığı anlaşma metninde şöyle buyurmuş. Şarkta ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir.
Maşallah.
Nasraniyet dini üzere yaşayanlardan hiç kimse kerhen İslam'a icbar edilmeyecektir.
Zorla yani.
Evet. Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar. Maddelerini yazdırdıktan sonra Ankebut suresindeki şu ayeti okumuş Resulullah Efendimiz. Şeytanına sığınırım. Ehli kitap ile ancak en güzel yöntemlerle mücadele edin. Biraz evvel sizin bahsettiğiniz ayet. Evet bakın himayesi yani Müslümanların, Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin diyor mesela Peygamber Efendimiz. Yani bizim toplumumuzda yaşayan değil mi? Gayrimüslim insanların bizim himayemizde.
Evet.
Değil mi? Müslümanların himayesinde olması gerekiyor. Nitekim de öyle. Türk milleti zaten gayet şefkatli, merhametli, dostane, sevgiyle yaklaşır. Değil mi? Mesela bugün Ermeni kaç tane arkadaşımız var. Aynı sofrada oturuyoruz. Aynı sohbetlerde güzelce konuşuyoruz. Bütün Türkiye'de, İstanbul'da böyle.
Tabii ki.
Tabii bugün haberlerde de izledim ben. Bir kahvehaneye gitti bir haber spikeri. Türklerle Ermeniler beraber Ermenilere soruyorlar. Biz yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok. Beraber yiyoruz, beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz diyorlar. Türk vatandaşları Müslümanlara soruyorlar. Onlar da hiçbir sıkıntı yok. Biz yüzyıllardır beraber yaşıyoruz diyorlar. Türk milleti zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gayet iyi anlamış, özümsemiş bir millet olarak bu adaleti, şefkati değil mi?
Evet.
Devletimiz de aynı şekilde, her şekilde Müslüman kardeşlerimiz de zaten pratikte yaşama dökmüş bir millet.
Evet.
Evet.
Sadece bazı konuları tam anlayamamış olan kişilere ancak tekrardan hatırlatabiliriz biz bunları. Evet.
Ama işte şu çok önemli tabii. Yani Allah'ın emrettiğinin dışında bir şey haram olur. Bakın evet. Peygamberimiz de diyor, ben onun diyor hasmıyım diyor, değil mi? Evet. Ahirette. Yani Peygamberimize itaat etmemiş oluyor, Allah'a itaat etmemiş oluyor evet. Zaten. Yani aksi bir davranış içine giren. Mesela Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Bakın en güzel bir biçimde diyor Allah. Değil mi?
Güzel biçim.
Üslup böyle olması lazım. Yani tabii Hakk'a davet edilir. Zaten bunun inşallah en güzel örneğini yine böyle Hazreti Mehdi döneminde görülecek. Yani yaşadığımız şu dönemde tabii, inşallah. Evet. Çok hızla yaklaşıyor bu. Değil mi? Hadislerden biliyoruz. Hocamız çok defaatle anlattı. Hadisler doğrultusunda. İnşallah. Hazreti Mehdi'nin İncil'in aslıyla Hristiyanlara, Tevrat'ın aslıyla da Musevilere, değil mi, yöneteceği. İnşallah. Ve daha sonra Hazreti İsa ile Hazreti İsa'nın geldiği dönemde de, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın döneminde birlikte bütün her yerde İslam hakim, ahlakının hakim olacağı. Hı hı. Hepsinin Müslüman olacağı inşallah.
Evet, inşallah.
Şimdi böyle bir dönemde yaşıyoruz. Allah bize bunu emrediyor. Mesela biraz önce bahsettik yani, değil mi? Onlarla aile kurabiliyorsunuz. Bakın aile kurulabiliyor. Yani öyle bırakın kesmek, öldürmek o tarz bir şey yok. Kötü davranmak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal. Sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Değil mi? Birlikte bir araya gelip demek ki sosyal ilişkiler rahatlıkla kurulabiliyor. Siz onlara gidiyorsunuz, birlikte yemek yiyorsunuz, sofra kurup. Onlar size gelebiliyorlar. Müminlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak onlara ücretlerini, mehirlerini ödediğiniz takdirde size helal kılındı. Değil mi? Bakın burada kendilerine kitap verilenlerden, yani evet. Hristiyan ve Musevilerden özgür ve iffetli kadınlar da, değil mi, namuslu olarak, iffetli olarak evlenebiliyorsunuz. Çok açık. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Maide suresi 5. ayet.
Maşallah. Yani bugün çıkıp da şey diyebiliyorlar, işte diyalog mu yapıyorsunuz? Yok işte diyalog kelimesini kullanıyorlar ki hocamız Adnan Bey dün gece de eleştirdi diyalog kelimesini, evet. Kullanmasının ne kadar gereksiz bir şey olduğunu, yanlış bir şey olduğunu anlattı. Çünkü Resulullah'ın sünnetine baktığımızda Peygamber Efendimiz'in bir defa Hristiyanlarla ve Yahudilerle, ehli kitapla iç içe bir hayatı var zaten. Yani konuşmak, sohbet etmek değil. Mesela ehli kitabın düğün yemeklerine katıldığına dair rivayetler var Peygamber Efendimiz'e. Evet. Cenazelerini taşıdığına dair rivayetler var. Hastalarını ziyaret ettiğine dair rivayetler var. Ve onlara ikramda bulunduğuna dair aynı şekilde pek çok rivayet var. Hatta Necran Hristiyanları var. Peygamber Efendimiz'in ziyaretleri sırasında Resulullah onlara bizzat kendi abasını seriyor yere ve oturmalarını söylüyor. Evet. İkramda bulunuyor. El üstünde tutuyor. Yani evet. İşte iki laf kelam etmek, işte diyalog gibi şeyler söz konusu değil. Bunun çok çok ötesinde kardeşlik var, dostluk var, misafirperverlik var, kötü gününde yanında olmak var, ona sahip çıkmak var, himaye etmek var. İşte gidip eğer bir yerde zor durumda kalmışsa gidip onu oradan kurtarmak var.
Evet.
Yani Müslümana, Müslüman kardeşine de insan aynı şekilde davranmalı. Ehli kitaba karşı da yine hiçbir fark olmadan aynı adaletli sistemi uygulamak zorunda Müslüman inşallah.
Evet. Tabii ki yani bu yani daha önce de konuşuldu da hocamız zaten anlatmıştı. Mesela bu İsrail'den gelen haham kardeşlerimiz var, değil mi? Evet. Çok dindarlar hakikaten. Kur'an'ı hak kitap olarak kabul ediyorlar. Peygamberimizi peygamber olarak kabul ediyorlar, değil mi? Tabii. Hatta gelip Sultanahmet Camii'nde cemaatle birlikte, yani Müslümanlarla evet, birlikte namaz kılanlar oldu hahamlardan. Hı hı. Şimdi yani değil mi, bu insanları demek ki zaten Kur'an'ı hak kitap olarak kabul eden insanlar. Ki Allah zaten özellikle kitap ehlinden, değil mi, samimi olarak iman edenlerin olabileceğini bildiriyor Allah zaten, değil mi? Mesela o ayetlerden okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Maruf olanı, iyi olanı emreder. Münker olandan sakındırır. Ve hayırlarla yarışırlar. Bakın, değil mi? Gerçekten iman edenler olduğunu söylüyor Allah. İşte bunlar salih olanlardandır, samimi olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Ali İmran suresi 113-115. Yani Allah samimi olanların olacağını, iman edenlerin olacağını bize bildiriyor zaten değil mi? Yani evet. Bu şekilde olanlarının. Bakın şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır diyor Allah. Değil mi?
İnşallah.
Yani Allah vardır diyor. Nitekim mesela o haham kardeşlerimiz de Kur'an'ı hak kitap olarak kabul ediyorlardı. Peygamberimiz hak peygamber diyorlardı. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Ali İmran suresi 199. Keza Hristiyanlardan da tesise inanmayanlar var. Mesela bu basın toplantısı olmuş. İsrail'den gelen dini liderlerin ve hükümet temsilcilerinin katıldığı, hocamızın bulunduğu. Orada Ortodoksların, İsrail'deki Ortodoksların lideri olan bir rahip, papaz vardı. O çok açık bir şekilde toplantıda söyledi. Allah birdir dedi. Yani evet, Allah'ın birliğine inandığını söyledi. Peygamberimizle ilgili çok övücü konuştu hatta hatırlarsanız böyle inşallah. Hocamız da çok övmüştü. Çok
ikili konuşmalarda zaten Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu, zaten açık olduğunu, onu kabul ettiklerini söylüyorlar.
Evet.
Hatta bazı Yahudiler yine aynı şekilde bu ifadeyi kullandıktan sonra neden Yahudi olarak yaşamaya devam ettiklerini, çünkü biz İbrani soyu olarak görevliyiz Tevrat'ı korumakla diyerek kendilerini bu şekilde bir inançları var. Buna da saygı göstermek gerekiyor inşallah.
Kalanlarda da zaten tabii şöyle yani bakış açısı olması gerekiyor. Fetret ehli olabilir, Kur'an'ı hiç okumamış olabilir, bilmeyebilir değil mi? Karşılaşmamış olabilir. Orada vazife yani o insanı iyice uzaklaştırmak değil, tam tersine Allah'ın birliğine çağırmak değil mi? Tanıtmak, güzel üslupla, Allah çünkü en güzel bir üslupla diyor, en güzel bir tarzın dışında diyor. Bu şekilde olması gerektiği çok açık yani. Hem peygamberimizin hayatında bu açıkça gözüküyor. Evet. Osmanlı'da da böyle değil mi? Ki zaten Kur'an'da Allah'ın
emri. Bu da bir tebliğ yöntemidir. Yani en güzel şekilde örnek olursanız karşınızdaki insan da size imrenir tabii ki.
Evet.
Yani sizin gibi olmaya çalışır. Sizi örnek almaya çalışır kendisine. İşte, zaten örnek olmadıktan sonra neyi tebliğ yapacaksın, neyi anlatacaksın? Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşarsan o şekilde Kur'an ahlakını zaten tebliğ ettiğinde bir faydası olur, anlamı olur.
Aksi haram olur zaten. Tabii. Yani Kur'an'da bildirin Allah'ın emrettiğinin ve peygamberimizin yaşadığı hayatın doğru dışında bir aksi bir şey haram olur zaten inşallah. Zaten o nedenle bakın hocamız Kur'an ahlakının tam uyguladığı için çok etkili oluyor değil mi?
Evet.
Büyük, çok önemli değişikliklere vesile oldu dünya çapında. Mesela Hristiyanlardan bazıları değil mi? Müslümanlara farklı bir bakış açısıyla bakıyorlardı. Böyle olmaması gereken, yanlış olan bir bakış açısı. Hı. Hocamız işte Kur'an'ı bakış açısıyla, üslubuyla, tebliğiyle onun tamamen değişmesine vesile oldu.
O imaj yıkıldı, tamamen yıkıldı.
Evet.
Ve şaşırdılar yani karşılarında böyle bir örnek gördükleri için. Ha, demek ki böyle de olabiliyormuş demeye başladılar.
Evet.
Ama dünya çapında yani çünkü Adnan Bey Allah razı olsun hemen her gün yurt dışında bir radyo ile bağlantı halinde. Canlı telefon bağlantıları şeklinde. Ya da işte yurt dışından gelip televizyon çekimleri yapan kanallar var. İşte BBC olsun, Amerikan kanalları olsun. Örnek olarak görüyorlar. İşte bu en büyük tebliğ zaten budur. Yani Kur'an ahlakını yaşayan bir kişiyi görmeleri.
Evet.
En büyük tebliğ olmuş oluyor. Ve örnek oluyor onlar için de inşallah.
Evet zaten inşallah Allah'ın izniyle Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacak. Allah'ın vaadi var. İslam dünyaya hakim olacak inşallah. Önce Türk-İslam Birliği sonra dünyaya hakimiyeti.
Evet.
Türkistan Birliği'nin içerisine de hocamız söylemişti. İnşallah Ermenistan'da girecek, İsrail'de girecek değil mi? Rusya'da girecek. Hristiyanlar, Museviler son derece rahat, refah, adalet, merhamet gibi bir ortamda yaşayacaklar.
Evet.
Yani Kur'ani ahlak zaten bunu gerektiriyor ve Hazreti Mehdi döneminde de hadislerde tam adaletin olacağı, gerçek adaletin böyle tam anlamıyla tahakkuk edeceği çok net bir şekilde bildiriliyor inşallah. Bu dönemde hızla geliyor. Zaten olması gereken de bu.
İnsanları tabii burada şey yapan, kafalarını karıştıran şeyler olabiliyor, çıkışlar olabiliyor. Diyorlar ki işte onlar bize eskiden böyle yaptı, biz onlara şöyle yaptık da işte siz bize böyle dediniz. Bunların eni sonu gelmiyor zaten. Eni sonu yok yani bitmiyor zaten, bitmeyen şeyler. Burada önemli olan Kur'an ahlakını yaşamak değil mi? Yaşayınca zaten karşınızdaki insan da zaten utanır, çekinir. Aynı şekilde karşınıza çıkmaya utanır. O da ona göre davranacaktır. Kendine çeki düzen verecektir. Böylece dünyada barış ortamı tesis edilebilir ancak. Diğer türlü barış diye bir şey zaten olmaz. Kur'an ahlakı da olmaz, Allah korusun. Ama tam tersine olacak. Yeter ki biz Kur'an ahlakını anlatmaya devam edelim inşallah.
Evet, biz
doğruları anlatmaya devam edelim.
Millet olarak bu konuda örneğiz zaten dünyada. Evet. Demin bahsettiğiniz gibi Osmanlı İspanya'dan gelen Yahudilere kucak açması, onları yerleştirmesiyle onlar tarafından da Müslümanlar nasıl görülmüş, değil mi? Gerçek Kur'an ahlakıyla davranan Müslümanlar olduğunda onların bize bakış açısı nasıl olmuş, onlardan da biraz bahsedelim.
Evet.
Mesela İsrail Dışişleri eski bakanlarından Abba Eban, Osmanlıların kitap ehline olan korumacılığını şu sözlerle ifade etmiş. Romalılardan ve her istilacıdan sadece zulüm, kan ve işkenceye layık görülen Kudüs ve Yahudi halkı ancak ve ancak Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü fethetmesinden ve bu fethin kanuni tarafından pekiştirilmesinden sonradır ki insanca yaşamanın eşitliğin ne demek olduğunu ve huzur tadının ne anlama geldiğini öğrendi. İlham Bardakçı kaynak. Biz hiç ırk olmamışız. Tercüman 7 Mayıs 1983. Gerçekten evet. Değil mi? Yani evet. Müslümanların o adaletini, şefkatini, kendilerine olan yaklaşımını himaye etme içgüdüsünü korumayı hedefleyen o Kur'an ahlakını gördüklerinde onlar da hem İslam'a da ısınıyorlar.
Tabii.
Esas önemli tabii. Olan şey de bu. O ahlakı görecek ki, sevgiyi, şefkati, merhameti görecek ki İslam'a kalbi ısınsın.
Evet.
Değil mi? Mesela onlardan bir örnek var. İkinci Haçlı Seferi'ne katılan Odo de Diago adlı rahibin anılarında Müslümanların kitap ehline olan sevgi dolu ve adaletli tutumları şöyle anlatılmaktadır. Türkler bu biçarelerin yaralarına baktılar. Fakirlerini cömertlikle beslediler ve sıkıntıdan kurtardılar. Aynı dinden olmayanların bu koruyucu muameleleri Haçlı hacıları arasında öyle bir karşılaştırma vesilesi oldu ki bunlardan pek çoğu kendi istekleriyle kendilerini kurtaran Müslümanların dinini kabul ettiler.
Maşallah.
İşte
evet.
Budur. Yani örnek olacaksınız ki Allah'ın ahlakını,
evet.
Kur'an ahlakını kendi üzerinizde onlara tecelli ettireceksiniz ki görecekler ki o dine kalbi ısınsın. Sizin şahsınızda İslam dinine kalpleri ısınsın. Bu ancak böyle mümkün tamam. Olabilir.
Evet. İşte
Resulullah Efendimiz de böyle uygulamış. Demek ki bize düşen aynı o ahlakı takip ettirmek. Aynı güzel davranışlarda bulunmak onlara karşı.
İnşallah.
Evet mesela
veya kısa başka bir anlatım şekliyle önce İslam'ı kendi içinde insan hakim kılacak ki İslam dünyaya hakim olabilsin.
Evet,
basit kolay anlaşılır haliyle söylemek gerekirse inşallah.
Evet mesela yine tekrar şey edelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan olan İbni Haris bin Kab ve dindaşlarına yazdırdığı anlaşma metninde Şark'ta ve Garp'ta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir diyor. Çok açık yani değil mi? Hatta siz bakın korumak durumundasınız yani. Çünkü dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Sorumlu oluyorsunuz yani. Canınız pahasına sorumlu oluyorsunuz. Nasraniyet dini üzerinde yaşayanlardan hiç kimse kerhen İslam'a icbar edilmeyecektir. Zorlama yok. Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar. Maddelerini yazdırdıktan sonra ehli kitap ile ancak en güzel yöntemlerle mücadele edin. Ankebut ayetini okudu. İbn Hişam, Ebu Muhammed, Abdülmelik, Es-Siretün Nebeviye, Dar-ı Turasil Arabiye Beyrut, Hamidullah, El-Vesaik, Doğu Batı kaynaklarını birlikte yaşama. Bakın çok önemli değil mi?
Evet.
Şimdi çok açık değil mi?
Yani tabii o toplumlarda Müslümanlarla ilk karşılaştıklarında bir korku duyuyorlar. Yani düşünsenize İstanbul kuşatma altında bir süre sonra Yeniçeriler içeriye giriyorlar. İşte surları aşıyorlar. Türkler giriyorlar, Osmanlı giriyor. Orada tabii büyük bir korku oradaki yaşayan Bizans halkında. Hemen oradaki işte patrikler olsun, işte din büyükleri olsun. Hemen gelip Fatih Sultan Mehmet'in önünde secdeye kapanıyorlar. Bizi affedin, bizi bağışlayın, bizi eziyet etmeyin, zulmetmeyin diyerek. Orada Fatih Sultan Mehmet Ortodoks patriğine karşı şu ifadeyi kullanıyor. Yere kapanmış durumda rahip. Rahip bir eski Ortodoks partiliğine karşı şöyle diyor. Kalkınız, ben Sultan Mehmet. size ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren hayatınız ve hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız diye hitapta bulunuyor. Ve daha sonra, bakın çok önemli, Cenevizliler de dahil olmak üzere tüm halkın din ve mezhep hürriyetini garanti altına aldığına dair bir ferman yayınlıyor hemen. Cenevizliler de dahil olmak üzere. Ki Cenevizlilerle karşılıklı olarak savaşılmış. Onları da affediyor Fatih Sultan Mehmet. Maşallah. Evet. Bunlar işte en güzel örnekler olmuş oluyor.
Evet.
Müslümanların nasıl hoşgörülü olduğunu, nasıl dostane bir şekilde yaklaştıklarını, insana kıymet verdiklerini, bu isterse hangi dinden ya da mezhepten olursa olsun yine aynı şekilde sevgi ve saygı göreceklerini, gördükleri zaten göreceklerinde kanıt olmuş oluyor inşallah.
Evet. Mesela sen de çok iyi bilirsin, yurt dışında konferanslara gittiğimizde, değil mi? Oraya Hristiyanlar da geliyordu, Museviler de geliyordu, yabancı üniversitelerde.
Evet.
Hatta kiliselerde konferanslar vermiştik hocamızın adına gidip, değil mi?
Evet.
Orada evrimin geçersizliğini anlatmıştık. Hazreti İsa'nın tekrar geleceğini, Kur'an ayetleri doğrultusunda, değil mi? Hatta kitap ehline bakış açısının nasıl olması gerektiğini çok etkileniyorlardı hatırlarsan.
Şaşırıyorlar.
Yani gözleri yaşlar içinde böyle dolanlar oluyordu. Allah sizden razı olsun, aman devam edin diye böyle hocamıza selam söyleyenler, değil mi? Kitaplarını okuyanlar. Müslüman olanların olduğuna da çok şahit olduk hocamızın kitaplarını okuyarak. Çünkü neden? Kur'ani ahlak ve üslupta olduğu için eserleri inşallah çok hikmetli, özlü ve her şeyle Kur'an'a dayalı böyle, Allah'ın emirlerine dayalı. Çok etkili oluyor o zaman işte inşallah. O zaman Müslüman da oluyorlar. Yani
ısınıyorlar tabii.
Tabii tesisi de, evet, tesisi yanlışından da inşallah kurtulanlar oluyor. Ondan sonra Müslüman olanlar da oluyor. Kalbinin ısınması çok önemli. Orada kimseye kötü davranmak, horlamak, aşağılamak, değil mi? Zulüm yapmak yok. Hep evet. Görüyoruz bakın peygamber Allah'ın emirleri doğrultusunda, değil mi? Koruma altına alınmış. Nesi? Canı, malı, ırzı, değil mi? Ondan sonra ailesi, her şeyiyle koruma altına alınmışlar. Evet. Yani yardıma muhtaç olana yardım etmek emredilmiş. Yani öyle anlaşmalar yapılmış, değil mi? O şekilde koruma altına alınmış. Demek ki bakış açısı, davranış biçimi böyle olması gerekiyor.
Bu anlattığım örnek Osmanlıların örneğiydi, benim söylediğim Fatih Sultan Mehmet örneği. Bunun ırkla hiçbir ilgisi yok. Dinle ilgisi var. İslam ahlakının yaşanmasıyla ilgisi var. Yani Kur'an ahlakıyla ilgisi var. Çünkü aynı güzel davranış şekline, bakın Endülüs Emevileri zamanında, Endülüs'teki ortam da bunun bir kanıtı, göstergesi oluyor inşallah. O zaman orada yaşayan Yahudiler bu ne kadar yaşadıkları en ihtişamlı, en zengin hayatlarını yaşıyorlar. Refah içindeler, özgürlük içindeler ve o dönemde Granada, işte diğer adıyla Granata, Yahudiler için dünyanın en güvenli topraklarıdır diye geçiyor kaynaklarda.
Evet.
Bu da sebebi Kur'an ahlakını yaşanmış olması o sırada.
Bakın sadece Osmanlılar değil mi? Selçuklularda da var yine bu şekilde. Selçuk hükümdarlarının kitap ehline olan hoşgörüsü, bakın Haçlı Seferi'ne katılan Odo Dön Dioglu adlı rahibin anılarında Müslümanların kitap ehline olan sevgi dolu ve adaleti tutumları şöyle anlatılmaktadır. Türkler bu biçarelerin yaralılarına baktılar. Fakirlerini cömertlikle beslediler ve sıkıntıdan kurtardılar. Aynı dinden olmayanların bu koruyucu muameleleri Haçlı hacıları arasında öyle bir karşılaştırma vesilesi oldu ki bunlardan pek çoğu kendi istekleriyle kendilerini kurtaran Müslümanların dinini kabul ettiler. Çok açık değil mi? Bakın evet, güzel ahlaklı davranılmış, Kur'an'ı bir ahlakla. Onlar da Müslüman olmuşlar. Bunun çok örnekleri var tabii inşallah. Kitap ehli İslam tarihinde esir olmuyor hiçbir zaman. Zımbi statüsünde oluyorlar değil mi? Korunup kollanan bir statüde oluyorlar. Mesela
bir vergi veriyorlar.
Evet.
Vergi veriyorlar ama eğer vergi veremeyecek durumdaysa, hatta paraya ihtiyacı varsa, o zaman dediğin gibi Beytül Mal'dan yardım sağlanıyor.
Evet.
Açta açlıkta kalmasına kesinlikle hiçbir şekilde izin verilmiyor. Sosyal devlet yapısı oturmuş durumda. Yani ihtiyaç içinde olana ihtiyacı tamamen karşılanıyor inşallah.
Evet. O vergi de tabii çok normal bir şey. Yani mesela Türk vatandaşları da vergi veriyorlar. Çok zaten, doğal. Tabii. O vergi size ne olarak geri dönüyor? Hizmet olarak geri dönüyor, evet. Değil mi? Evet. Devlet sizi koruyor, kolluyor, bakıyor, sağlık sigortası yapıyor gerekirse. Yani birçok bakımdan korunup kullanıyorsunuz o verdiğiniz vergilerle. Bu da öyle bir şey zaten. Ayrıca da Hazreti İsa geldiğinde onun da kaldırılacağı, cizyeyi kaldırır diye geçiyor hadislerde. Evet. Vergileri de kaldıracağı, tamamen kaldıracağı bildiriliyor zaten. Çok kutlu bir dönem yani, böyle güzel bir dönem.
Tabii orada bir işaret var Allah'ın, evet, izniyle. Yani Hristiyanlar da İslam'a girecekleri için inşallah.
Evet, inşallah.
Hristiyanlık diye bir ayrım kalmayacak zaten Allah'ın izniyle inşallah.
Vergi diye de bir şey kalmayacak. Evet, yani öyle bir bolluk, kalmayacak. Bereket, zenginlik, adalet tesis edecek ki inşallah. Hakikaten inşallah. Kimsenin böyle bir şey vermeye zaten ihtiyacı da kalmayacak. O zenginlik de, o refah da. Yani mesela hadislerde bildiriliyor. Mehdi diyor, mal verecek kimseyi bulamaz diyor.
Evet.
Hatta böyle verdiği birisi de utanıp hatta geri getirmeye kalkıyor. Hadislerde bildirildiği gibi. Benim yeteri kadar malım var diye iade etmeye onu da almıyor. Yani öyle bir zenginlik ve adalet var aynı zamanda tesis edilmiş olan.
Aynı zamanda Osmanlıların Filistin'i 500 yıl yöneten Osmanlılar biliyorsunuz 500 yıl boyunca barış içinde yönettiler inşallah. Ve ondan hemen öncesinde bakıyorsunuz Hristiyanlarla Yahudiler arasında bir çatışma var. Yahudiler Hristiyanların ibadetlerini yapmalarına engel oluyorlar. Yine Hristiyanlar işte Haçlı seferleriyle geldiklerinde Yahudilerin ibadethanelerini kapatıyorlar, engelliyorlar, yıkıyorlar, yakıyorlar. Evet. Ama ne zaman ki İslam ahlakının yaşandığı bir yönetimle karşılaştığında Filistin, işte o zaman barış ortamı tesis edilmiş oluyor. Ve bakın 500 yıl boyunca Kitab-ı Ehli'nin barış ve güvenliği tesis edilmiş oluyor, sağlanmış oluyor. Bunu İsrail Dışişleri eski bakanlarından Abba Eban, Osmanlıların Kitab-ı Ehli'ne olan korumacılığını ifade ettiği kitabı var. Şu şekilde ifade etmiş. Diyor ki, Romalılardan ve her istilacıdan sadece zulüm, kan ve işkenceye layık görülen Kudüs ve Yahudi halkı ancak ve ancak Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü fethetmesinden ve bu fethin kanuni tarafından pekiştirilmesinden sonradır ki insanca yaşamanın, eşitliğin ne demek olduğunu ve huzur tadının ne anlama geldiğini öğrendi.
Evet.
Huzuru Osmanlı'nın yönetimiyle beraber anlamış oluyorlar, tadıyorlar.
Evet.
Bunu ifade ediyor.
Evet. Çok açık konu inşallah. Şimdi kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra inşallah hocamızla ilerleyen dakikalarda birlikte olacak inşallah. Hep birlikte olacağız.